1 Mayıs. Geçtiğimiz yıl bahar aylarında gerçekleşen bir takım olaylar 1929 Temmuz'unda Smarset'te yayımlanan bu sevimsiz hikayenin içerisine dahil olmayı başardı. Meydana gelen 3 olayın 3'ü de beni bir hayli etkilemişti. Olaylar birbirinden bağımsız olarak hayata müdahil olsalar da üçünün de ortak noktası caz çağı döneminin miladı kabul edilen o bahar ayının hissettirdiği hisleri haline sahip olmasıydı. Ama yazdığım hikayede yapmaya çalıştığım şey, ki bunu tam olarak başarabildiğimi söyleyemem, tek bir çerçeve içerisinde bir olay örüntüsü oluşturmaktı. En azından genç kuşak olarak adlandırılan, o dönemin bir üyesi olarak o ayların New York'ta nasıl geçtiğini yansıtan bir örüntü oluşturmaya çalıştığım da söylenebilir. Zorlu mücadelelerin verildiği bir savaş yapılmış ve kazanılmıştı. Galip gelen halkın şanlı şehrinin güzel sokaklarına, beyaz, kırmızı ve pembe renkli çiçeklerle süslenen zafer takları yerleştirilmişti. Günlerin uzun sürdüğü ilkbahar ayı süresince savaştan dönen askerler, bando takımının arkasında, onlara eşlik eden müzik aletlerinin neşeli ve tınlayan sesleriyle beraber, ana caddeden uygun adım yürüyerek geçiyordu. Bu esnada laf dalaşı yapan tüccarlar ve tezgahtarlar, İşi gücü bir kenara bırakarak pencereye üşüştü, gelin çiçeğini andıran sıfatlarıyla caddeden geçen taburu izlediler. Savaş, galibiyetiyle birlikte beraberinde o kadar çok şey getirmişti ki, bu şanlı şehir böylesine bir tantanaya alışık değildi. Hane halkını peşlerine takan tüccarlar hem oradaki enfes ziyafeti kaçırmamak, hem de pervasızca hazırlanmış eğlencelerin tadına varmak maksadıyla, kalkıp ta güneyden ve batıdan gelmişlerdi ve tabii ki kadınlarına gelecek kışa hazırlık mahiyetinde kür, altın örgü çantalar, ipek, gümüş ve pembe satenden yapılma rengarenk terlikler ve altın sarısı kumaşlar almayı da unutmuyorlardı. Başka toprakları fetheden halkın, katip ve şairleri, doğmak üzere olan barış ve refahın marşını bir ağızdan öylesine şen şakrak, öylesine gür bir şekilde okuyorlardı ki, bu aşkın şarabını tatmak isteyen taşralı müsriflerin sayısı giderek arttı. Ellerindeki incik boncukları ve terlikleri hızla satan tüccarlar belki takas etmek isteyen birileri çıkar diye daha fazla incik boncuk, daha fazla terlik istediklerini bas bas bağırdılar. Hatta bazıları yardıma muhtaç halde ellerini havaya kaldırıp feryat etti. "Aman Tanrım, elimde terlik kalmadı ve şansa bak. İncik boncuk da kalmadı, Tanrı yardımcım olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum." Fakat kalabalığın işi başından aşkındı. Kimse feryat edenlere kulak asmadı. Piyadeler gösterişli bir edayla ana yolu uygun adım yürüyorlardı. Hepsinin ağzı kulaklarındaydı çünkü savaştan dönen genç adamlar masum ve cesurdu. Dişleri pırıl pırıl, yanakları ağ aldı. Memleketin genç kadınlarınaysa el değmemişti. Yüz ve vücutları da bir o kadar güzeldi. Bu şanlı ülke bu süre zarfında birçok maceraya tanık oldu. Bunların pek çoğu, belki de bir tanesi, işte burada kayda geçirildi. 1 Mayıs 1919 sabahı saat 9'da genç bir adam, Baltimore Oteli'nin oda görevlisiyle konuşup, Bay Philip Dean adının otel müşterileri arasında bulunup bulunmadığını eğer kaydı bulunuyorsa, Bay Philip Dean'in odasına telefonla bağlanıp kendisini onunla görüştürüp görüştüremeyeceklerini sordu. Soruyu soran kişinin üzerinde iyi kesim eski bir takım elbise vardı. Minyon tipli tıfıl biriydi. Esmer ve yakışıklıydı. Alışılmadık derecede uzun olan kirpikleri göz kapaklarına kadar uzanıyordu ve göz altlarını saran mor halkalar sağlıksız olduğunu gösteriyordu. Yüzündeki tuhaf kızarıklık bu etkiyi iyice belirginleştiriyordu. Sanki düşük derecede devam eden ateşli bir hastalığın etkisi altındaydı. Bay Dean bu otelde kalıyordu. Genç adam yan taraftaki telefona doğru yönlendirildi. Birkaç saniye geçtikten sonra bağlantı kuruldu, uyku mahmuru bir ses yukarıdan bir yerden "Alo" dedi. Genç adam büyük bir hevesle "Bay Dean" dedi. "Ben Gordon, Phil, Gordon Sterrett, aşağıdayım. New York'ta olduğunuzu duydum, içimden bir ses burada kaldığınızı söyledi." O uykulu sesin yerini heyecan almıştı. "Aa Gordy, nasılmış, iyi miymiş, ah o eski dostu." Bu durum onu şaşırtmanın yanı sıra epey mutlu etmişti. Gordon hemen yukarıya gitmeliymiş Tanrı aşkına. Birkaç dakika kadar sonra Philip Dean mavi ipek pijamalarıyla arkadaşını kapıda karşıladı. Bu iki genç adam biraz utangaç, biraz da gençlik heyecanının verdiği coşkuyla selamlaştı. İkisi de 24 yaşındaydı. Savaştan bir yıl önce Yale'den mezun olmuşlardı ama aralarındaki fark kabak gibi ortadaydı. Dean sarışındı, incecik pijamalarının içinde sapasağlam ve diri duruyordu. Duruşundan sağlık ve fiziksel rahatlık akıyordu. Sıklıkla gülümsüyor, iri ve çıkık dişlerini gösteriyordu. Coşkulu bir şekilde, ''Ben de seni arayacaktım.'' dedi. ''İki haftalığına yola çıkıyorum. Bir saniye şöyle otursan, duş alıp geliyorum.'' O banyoya girip ortadan kaybolunca, misafiri kara gözlerini tereddütle odanın içerisinde gezdirdi. Gözleri bir köşede duran İngiliz seyahat çantasına takıldı. Oldukça büyüktü. Daha sonra sandalyenin üzerindekiler çekti dikkatini. Kendilerine hayran bırakan kravatların arasına rastgele atılmış kalın ipek gömlekler. Gordon ayağa kalktı, gömleklerden bir tanesini eline alıp incelemeye başladı. İpek oldukça ağırdı, çizgileri sarı ve açık maviydi. Bu gömleğin aynısından bir düzine kadar vardı. Gayri ihtiyari kendi gömleğinin manşetlerine baktı. Kollarının ucu yırtık pırtıktı ve tiftiklenmişti. Kirlenmekten griye dönmüştü. İpek gömleği bir köşeye bırakıp gömleğinin manşetleri görünmesin diye ceketinin kollarını aşağıya doğru çekti. Aynanın karşısına geçip kayıtsız ve mutsuz bir şekilde kendini süzdü. Kravatı eskisi gibi değildi. Rengi atmıştı ve parmaklamaktan buruş buruş olmuştu. Tiftiklenmiş yaka iliklerini saklamaya yaramıyordu artık. Üniversitedeki son sınıf öğrencilerinin çoğunun oyunu alarak sınıfın en iyi giyinen erkeği seçildiğini hatırladı ve daha üzerinden 3 yıl bile geçmemişti. Bu durum onu hiç eğlendirmedi. Dean vücudunu kurulayarak banyodan çıktı. ''Dün gece senin eski bir arkadaşını gördüm.'' dedi. ''Lobide yanından geçtim ama kendi postumu kurtarmaya çalışırken onun adını hatırlayamadım. Son sene New Haven'a getirdiğin kızdı.'' Gordon şaşırdı. ''Edith Bradin mi? Bahsettiğin kız o muydu?'' ''Evet, tam da o kız. Ne efsaneydi ama. Gerçi güzelliğinden hiç kaybetmemiş, taş bebek gibi. Demek istediğim şeyi biliyorsun. Dokunsan kirlenecekmiş gibi.'' Dean aynanın karşısından parıldayan vücuduna kendini beğenmiş bir şekilde baktı. Dişlerini göstererek hafifçe sırıttı. ''Her neyse, 23'üne gelmiştir herhalde.'' diye devam etti. Gordon, ''Geçen ay 22'sine girdi.'' dedi dalgınlıkla. ''Ne? Demek geçen ay. Büyük ihtimalle Gemma Say Balosu'na katılmak için geldi. Bu gece Delmonico'da düzenlediğimiz Yale Gemma Say Balosu'ndan haberin var mıydı senin? Gelsen iyi edersin Gordy.'' New Haven'ın yarısı oraya damlar. Sana da bir davetiye ayarlayabilirim. Temiz iç çamaşırlarını istemeye istemeye giydikten sonra bir sigara yakıp açık olan pencerenin kenarına oturdu. Odasını dolduran sabah güneşinin altında dizlerini ve baldırını inceledi. Otursana Gordy dedi. Anlat bakalım. Şimdiye dek ne yaptın ne ettin? Şu aralar neyle meşgulsün? Anlat her şeyi. Gordon kendisinden beklenmeyecek bir harekette bulunup yatağa yığıldı. Hiçbir eylemde bulunmuyordu, ruhu çıkmıştı sanki. Konuşmadığı zamanlarda ağzı genellikle yarı açık kalırdı fakat yüzündeki bu ifadesizliğin yerine çaresizlik ve ümitsizlik almıştı. Dean hemen, ''Neyin var?'' diye sordu. ''Ah Tanrım, sorun ne?'' Gordon çaresizce, ''Bu lanet dünyada her şey sorun.'' dedi. Kelimenin tam anlamıyla paramparçayım fil. ''Bittim ben.'' ''Nasıl yani?'' Titreyen sesiyle, ''Çok yorgunum.'' Dean mavi gözleriyle onu daha yakından inceledi. Bir şeylere paha biçiyormuş gibi davranıyordu. ''Gerçekten de mahvolmuş gibisin.'' ''Mahvoldum. Her şeyin içine ettim.'' Durdu. ''En iyisi her şeyi baştan anlatmak. Canını sıkmam değil mi?'' ''Olur mu öyle şey, devam etsen.'' Dean yine de emin olamadı. Doğuya yaptığı bu yolculuğu tatil olarak planlamıştı. Gordon Starrett'ı böyle dertli görmek canını sıkmıyor değildi. ''Devam et.'' diye yineledi Dean ve sonra ''Anlat da bitsin artık.'' diye mırıldandı. ''Şöyle ki.'' diye başladı Gordon. ''Sarsak bir biçimde. Fransa'dan Şubat ayında döndüm. Bir ay boyunca Harrisburg'daki ailemin yanında kaldım. Sonra iş bulmak amacıyla New York'a geldim. Bir ihracat firmasında iş buldum. Bulduğum işten dün kovuldum. Kovuldun mu? Bu konuya geliyorum Phil.'' Sana her şeyi açıkça anlatmak istiyorum. Böyle bir konuyu açabileceğim tek kişi sensin. Sana her şeyi açıkça anlatmamı sorun etmezsin, öyle değil mi? Dean gerilmeye başladı. Belirli aralıklarla dizine vuruyorken bu durum daha düzensiz bir hal aldı. gereksiz yere bir şeylerin sorumluluğu altına giriyormuş gibi hissetti. Hatta arkadaşının kendisine anlatacağı şeyleri duymak istediğinden bile emin değildi. Gerçi Gordon Sterrett'ın biraz sıkıntı yaşıyor olması onu hiç şaşırtmamıştı. Arkadaşını acınası hale getiren konuyu merak etmiyor değildi fakat nedense bu durumda itici bulduğu, kalbini taşlaştıran bir şeyler vardı. Devam et. Sorun bir kız. Dean'in kararı kesindi. Bu yolculuğunu hiçbir şeyin mahvetmesine izin vermeyecekti. Gordon bunaltıcı olmaya başlarsa onunla daha fazla görüşmeyecekti. Yataktaki üzüntülü sesin sahibi anlatmaya devam etti. Kızın adı Jewel Hudson. Saf ve temiz bir kızdı. En azından ben böyle düşünüyorum, yani bir yıl öncesine kadar öyleydi. New York'ta yaşıyordu, ailesi fakirdi. Onları kaybedince yaşlı teyzesiyle birlikte kalmaya başladı. Onunla tanıştığım dönemde birçok insan Fransa'dan dönüyordu. Bu yeni gelenleri misafir edip partilere katılmam büyük bir hataydı anlayacağın. İşte her şey böyle başladı Phil. Herkesi gördüğüme sevinmemle ve herkesin de beni gördüğüne sevinmesi için elimden geleni yapmamla. Aklını kullanman işine yararmış. Biliyorum. Gordon sustu. Sonra keyifsizce devam etti. Şimdi bir başımayım Phil. Bilirsin işte. Fakir olmaya da dayanamıyorum artık. Yetmezmiş gibi bir de bu lanet kız çıktı geldi. Bir süre bana aşık falan oldu. Her ne kadar kendimi bu ilişkiye kaptırmamaya özen göstersem de kız sürekli bir yerlerde karşıma çıkıyordu. O ihracatçılık yapan insanların yanında nasıl bir işle meşgul olduğumu tahmin ediyorsundur. Aslına bakarsan niyetim çizim yapmaktı, dergi tasarımı falan. Yığınla para var o işte. Dean o soğuk formaliteci tavrıyla akıl verdi. Neden yapmadın? Eğer işinde iyi olmak istiyorsan ona dört elle sarılmalısın. Biraz çabaladım fakat yaptığım işler biraz basit kaldı. Yeteneğim var Phil, çizebilirim ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bir sanat okuluna falan gitsem işe yarar belki ama oraya dökecek param da yok. Her neyse, işler geçen hafta iyice kızıştı. Elimde son kuruşum kalmışken bu kız yanaşmaya başladı bana. Biraz para istiyor, vermezsen başıma iş açacağını söylüyor. Cidden yapabilir mi bunu? Korkarım ki yapabilir. Sırf onun yüzünden işimden oldum. İş yerimi aramayı bırakmadı, bu da bardağı taşıran son damla oldu. Bir mektup yazıp aileme yolladı. Resmen beni köşeye sıkıştırdı, ona istediği parayı bulmam gerekiyor. Tuhaf bir duraksama oldu. Gordon kımıldamadan yatıyordu, ellerini iki yanında yumruk yapmıştı. Bittim ben, dedi, sesi titriyordu. Aklımı kaybedeceğim Phil. Senin doğuya geleceğini bilmeseydim kendimi çoktan öldürmüş olurdum. Senden bana $300 borç vermeni rica ediyorum. Çıplak ayak bileklerine pıt pıt vuran Dean'in elleri bu hareketi yapmayı birden bıraktı. Bu ikilinin arasında dolanıp duran belirsizlik yerini gergin ve kasıntı bir hale bıraktı. Gordon daha fazla beklemeden konuşmasını sürdürdü. Ailemi soyup soğana çevirdim. Onlardan tek kuruş istemeye yüzüm yok artık. Dean sessizliğini koruyordu. Jewel benden $200 koparacağını söylüyor. Ona nereye gitmesi gerektiğini söyle o zaman. Evet, bu kulağa hoş geliyor olabilir ama elinde ona sarhoşken yazdığım iki mektup var. Senin bildiğin karakteri zayıf kişilere benzemez o. Maalesef durum bu. Dean'in yüzünde tiksindiğini gösteren bir ifade belirdi. Bunun gibi kadınlara tahammülüm yok benim. Ondan uzak dursan iyi edersin. Gordon bıkkın bir halde biliyorum dedi. Her şeyi olduğu gibi görmelisin. Paran yoksa eğer çalışman ve kadınlardan uzak durman gerekir. Gordon, senin için hava hoş tabii diyerek söze başladı ve gözlerini kısarak devam etti. Senin dünya kadar paran vardır nasılsa. O kadarına sahip olmadığımdan emin olabilirsin. Ailem tüm harcamalarımı gözetim altında tutuyor. Dar bir alana sahip olduğumdan dolayı paramı israf etmemem konusunda daha çok dikkat etmem gerekiyor. Perdeleri çekti, böylece odanın içerisi güneş ışıklarıyla doldu. Düşünüp taşındıktan sonra, ''Tanrı şahidim ki bilgiçlik taslamıyorum.'' dedi. ''Keyif insanıyımdır. Hele ki böyle bir tatildeysem. Ama sen o kadar berbat bir haldesin ki daha önce seni hiç böyle konuşurken görmemiştim. İflas etmiş gibisin hem maddi hem de manevi. Zaten ikisi baş başa gitmez mi?'' Dean sabırsızlıkla hayır anlamında başını salladı. ''Hiç anlamadığım kötü bir ruh halin var senin.'' Gordon cüretkar bir biçimde Duyumsadığın bu hal endişenin, yoksulluğun ve uykusuz gecelerin toplamı, dedi. Orasını bilemem. Ah evet, iç karartan birisi olduğumu itiraf ediyorum. Kendi içimi de karartıyorum. Fakat Tanrı aşkına Fil, şöyle bir hafta hiçbir şey yapmadan otursam, yeni bir takım elbisem olsa ve biraz da hazır para, işte o zaman eskisi gibi olurum. Çok hızlı çizebildiğimi sen de biliyorsun. Gel gör ki şimdiye dek iyi bir malzeme alacak param olmadı. Ayrıca canımdan bezmişken ve yorgunken çizim yapamıyorum. Biraz hazır parayla birkaç hafta dinlenir, sonra işe koyulurum. Bu parayı başka bir kadına yedirmeyeceğini nereden bileyim? Bunu neden başıma kakıyorsun, diye sordu Gordon. Başına kalktığım yok, seni bu halde görmekten nefret ediyorum. Bana borç verecek misin, Phil? Buna hemen karar veremem, çok para istiyorsun ve şu an bunu karşılayacak durumda değilim. Eğer bu güzelliği bana yapmazsan hayatım cehenneme döner. Sızlandığımı biliyorum, evet, hepsi benim hatam. Fakat bunların hiçbiri durumu değiştirmiyor. Borcunu ne zaman ödersin? Bu soru umutlandırmıştı, Gordon düşündü, en iyisi dürüst olmaktı. Şöyle ki, gelecek ay ödeme yapacağıma dair söz verebilirim. Fakat ben en iyisi 3 ay sonra diyeyim. Çizimlerim satmaya başlar başlamaz öderim. Çizimlerinin satıp satmayacağını nereden bileyim? Dean'in bu daha önce duyulmamış katı sesi, Gordon'ın kuşkuya düşüp ürpermesine neden oldu. Parayı alamama ihtimali var mıydı acaba? Az da olsa bana güvendiğini sanıyordum. Güveniyordum ama senin bu halin beni düşündürüyor. Canıma tak etmemiş olsaydı sana bu halde gelir miydim sanıyorsun? Sence bu durum hoşuma mı gidiyor? Konuşmayı kesti ve dudaklarını ısırdı. Sesine yansıyan öfkeyi bastırsa iyi ederdi, en azından o böyle düşündü. Neticede talebi olan kişi kendisiydi. Dean sinirli bir şekilde, ''Bakıyorum da iyi idare ediyorsun.'' dedi. ''Beni öyle bir pozisyona sokuyorsun ki bu parayı sana ödünç vermezsem beni kalleş durumuna düşüreceksin. Ha evet, aynen öyle yapacaksın. Ayrıca $300 gibi bir parayı bulmak benim için hiç de kolay bir iş değil. Bu parayı sana verdiğimde sarsılacağımdan emin olabilirsin. Çok fazla gelire sahip değilim.'' Sandalyeden kalktı, özenle seçtiği kıyafetlerini giyinmeye başladı. Gordon kollarını gerdi, yatağın kenarlarını kavradı ve çığlık atmamak için kendisini zor tuttu. Çatlayacak gibi ağrıyan başının içinde bir şeyler kanat çırpıyordu sanki. Ağzı kurumuştu ve acı bir tat kalmıştı dilinde. Vücut ısısının arttığını, kanının çatıdan damlayan pek çok su tanesi gibi sayılabilen bir şeye dönüştüğünü hissedebiliyordu. Dean kravatını kusursuzca bağladı, kaşlarını taradı ve dişinde kalan tütünü büyük bir ciddiyetle çıkardı. Daha sonra sigara tabakasını tütünle doldurdu. Boşalan tütün paketini düşünceli bir şekilde çöp kutusuna attı, doldurduğu tabakayı iç cebine yerleştirdi. ''Kahvaltı yaptın mı?'' diye sordu. ''Hayır, artık kahvaltı etmiyorum.'' ''Pekala, o halde dışarı çıkıp güzel bir kahvaltı edeceğiz, şu para meselesini de bir ara hallederiz.'' Bu konudan bıktım artık. Doğuya güzel vakit geçirmek için geldim ben. Huysuz bir edayla, hadi Yale kulübüne gidip takılalım dedi. Daha sonra azarlarcasına ekledi. İşin gücün de yok zaten, yapacak başka bir şeyin yoktur. Gordon kinayeli bir şekilde, birazcık param olsaydı yapacak çok şeyim olurdu dedi. Ah Tanrı aşkına şu konuyu açıp durma artık. Tüm tatilimi baltalamana gerek yok, al sana biraz para. Cüzdanından $5 bir banknot çıkarıp Gordon'ın suratına attı. Gordon parayı aldı ve itinayla katlayıp cebine koydu. Yüz rengi değişmeye başlayan Gordon'ın yanakları al al oldu. Bunun yüksek ateşle bir alakası yoktu. Odadan çıkmadan hemen önce göz göze geldiklerinde bakışlarını kaçırmak için her biri oyalanacak bir şey buldu. Çünkü tam da o an birbirlerinden deli gibi nefret ediyorlardı. 5. cadde ile 44. sokak hınca hınç insan doluydu. 4. cadde ve 44. sokak öğlen kalabalığıyla doluydu. Mağazaların kalın camları arasından altın renginde ışıldayan varlıklı mutlu güneş, örgü çantaları, cüzdanları, gri kadife kılıflardaki inci dizileri, rengarenk tüylü yelpazeleri, pahalı elbiselerin dantelleri ve ipekleri, kötü resimleri ve iç dekoratörlerin gösteriş odaklarındaki iyi zamanlardan kalma mobilyaları aydınlatıyordu. Çiftler, gruplar ve sürüler halinde dolaşan iş sahibi kızlar, bu pencerelerin önüne doluşup göz kamaştıran sergiden müstakbel yatak odalarını seçiyorlardı. Seçtiklerinin içinde yatağın üstüne dikkatlice serilmiş erkek pijaması bile vardı. kuyumcuların önünde durup nişan yüzüklerini, evlilik yüzüklerini, platin saatlerini seçiyor ve daha sonra tüy yelpazelerini ve opera paltolarını incelerken öğle yemeğinde yedikleri sandviçleri ve dondurmaları sindiriyorlardı. Kalabalığın içi üniformalı adamlarla doluydu. Hudson'a demir atmış büyük filonun denizcileri ve Massachusetts'ten Kaliforniya'ya kadar çeşitli yerlerden gelen bölüklerin rütbeli askerleri. Hepsi fark edilmek için can atıyordu fakat büyük şehirlerin askerle dolup taştığını görünce fark edilmek için silahlarının ve çantalarının ağırlığı altında ezilmeleri gerektiğini anladılar. Dean'le Gordon bu karmaşanın içerisinde dolaşıyordu işte. Dean insanlığın en boş ve en gösterişli manzarası karşısında gözlerini dört açmış, büyük bir ilgiyle izliyordu. Gordon ise yorgun, gelişi güzel beslenen, fazla çalışan ve sefil haliyle ne sıklıkta bu kalabalığın bir parçasını olduğunu düşünüyordu. Dean için bu mücadele önemliydi. Gençlik ve neşenin habercisiydi. Gordon içinse kasvetli, anlamsız ve sonu gelmez bir şeydi. Yale kulübündeki eski sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldiler. Gruptakiler Dean'i büyük bir gürültüyle karşıladı. Yarım daire oluşturdukları büyük sandalyelere yayılmışlardı. Etrafları viskiyle donatılmıştı. Gordon muhabbeti yorucu ve bitmek bilmez buldu. Hep beraber öğle yemeği yediler ve öğleden sonra alkolle içlerini ısıttılar. O gece hepsi Gemma Sai dansına gidecekti. Savaştan bu yana en iyi parti olacağını vaat ediyorlardı. Birisi Gordon'a Edith Bratin geliyor dedi. Senin eski sevgililerinden biri değil miydi? İkiniz de Harrisburglu değil misiniz? Evet dedi ve konuyu değiştirmeye çalıştı. Arada sırada kardeşini görüyorum. Tam bir sosyalist deli. Gazete gibi bir şeyle ilgileniyor New York'ta. Oynak kız kardeşi gibi değil o zaman ha diye devam etti muhbiri. Neyse o bu gece Peter Immel diye bir çocukla beraber gelecek. Gordon saat 8'de Jewel Hudson'la buluşacaktı. Jewel ona biraz borç vereceğine söz vermişti. Birkaç kez endişe dolu gözlerle saatine baktı. Şansına saat 4'te Dean ayağa kalkmış, Rivers Brothers'a birkaç gömlek ve kravat almaya gideceğini söylemişti. Ama Gordon'ı korkutan oldu ve kulüpten çıkar çıkmaz başka bir grup aralarına katıldı. Dean çok şen şakrak bir haldeydi. Akşamki partiyi dört gözle bekliyordu. Mutlu ve muzırdı. Rivers da her birine uzun istişareler sonucu karar vererek bir düzine kravat seçti. Öteki adama soru sorup duruyordu. Dar kravatların tekrar moda olacağını mı düşünüyordu? Rivers'ın daha fazla Welsh Margot'sun yakalığı getirtememesi utanç verici değil miydi? Yakalık deyince Covington'lardan başkasını tanımazdı. Gordon panikledi. Parayı hemen istiyordu. Ayrıca şimdi bir de Gemma Sai dansına katılmayı düşünüyordu. Edith'i görmek istiyordu. Fransa'ya gitmeden önce Harrisburg kulübünde geçirdikleri romantik geceden beri görmediği Edith'i. Aralarındaki aşk ilişkisi ölmüş, savaşın karmaşasında boğulmuş ve bu üç ayın arabeskliğinde unutulmuştu. Ama onun dokunaklı, nazik suretini, kendi boş konuşmalarına dalmışlığını beklemediği bir anda hatırlayınca yüzlerce hatıra da beraberinde geldi. Üniversitede mütevazı ama sevecen bir hayranlıkla önemsediği şeydi Edith'in yüzü. Onun resmini çizmeye bayılırdı. Odasının duvarları kızın golf oynarken, yüzerken taslak çizimleriyle doluydu. Onu gözü kapalı çizebilirdi. Saat 5:30'da Rivers'tan ayrıldılar ve bir süre kaldırımda beklediler. O zaman ben hazırım dedi Dean içten bir şekilde. Sanırım şimdi otele dönüp saç ve sakal tıraşı olacağım ve masaj yaptıracağım. Oldukça güzel dedi diğer adam. Galiba ben de seninle geliyorum. Gordon bu adamın sonunda dayağı hak edeceğini düşündü. Adama dönüp lanet olsun git buradan dememek için kendini zor tutuyordu. Çaresizlik içinde Dean'in bu adamla konuşup para konusunun bir daha açılmaması için ona yanından ayrılmaması gerektiğini söylediğini düşündü. Wiltmore'a gittiler. Burası genelde batıdan ve güneyden gelen kızlarla dolu olan bir oteldi. Ünlü bir üniversitenin ünlü bir topluluğu için toplananlarla doluydu. Ama Gordon onları bir rüyada görmüş gibiydi. Son bir şans için tüm gücünü topladı. Sonucunda ne olacağından habersizdi. Dean aniden diğer adamdan izin isteyerek Gordon'ı kolundan tutup kenara çekti. Gordy, dedi acelece. Enine boyuna düşündüm ve bu parayı sana veremeyeceğime karar verdim. Sana yardım etmek istiyorum ama buna mecbur olduğumu düşünmüyorum. Eğer bu parayı sana verirsem bütün bir ay darda olacağım. Gordon ise Bön bön Dee'nin suratına bakıp onun üst dişlerinin bu kadar çıkık olduğunu daha önce nasıl fark edemedim diye düşündü. Ben çok üzgünüm Gordon diye devam etti Dee'in. Bu işler böyle. Cüzdanını çıkardı ve tam 75 dolar saydı. Banknotları tutarak al dedi. Al sana 75 dolar. Toplamda 80 yapar. Seyahate harcayacaklarım haricinde üstümde olan tüm param bu. Gordon sımsıkı kapattığı ellerini açtı, maşa gibi açtı ve parayı alınca tekrar kapattı. Dansta görüşürüz diye devam etti Dee'in. Berbere gitmem gerek. Gergin ve boğuk bir sesle görüşürüz dedi Gordon. Görüşmek üzere. Dee'in tam gülümseyecekken fikrini değiştirdi, hızlıca başını salladı ve gözden kayboldu. Ama Gordon orada kala kaldı. Yakışıklı yüzü stresten eğilmişti. Parayı elinde sıkıca tuttu, sonra gözyaşlarını tutamadı. Önünü görmesi zorlaştığı için Biltmore basamaklarına takıldı, az kalsın düşüyordu. Aynı gece saat 9 gibi iki kişi 6. caddedeki ucuz bir restorandan çıktı. Çirkin ve bakımsızdılar. En düşük zeka hariç her şeyden yoksundular. Hayata kendiliğinden renk katan o hayvani coşku bile yoktu. Şehrin kirli, bilinmez bir köşesinde parazit istilasına uğramış haldeydiler. Aç ve üşüyorlardı, fakir ve arkadaşsızdılar. Doğumları bir çuval gibi kenara atılmaktan ibaretti ve ölümleri de aynı şekilde olacaktı. Üzerlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun üniforması vardı ve omuzlarındaysa 3 gün önce gelen New Jersey taburunun nişanı. Uzun boylu olanın adı Carol Kay'di. Aile bağları her ne kadar nesilden nesle etkisini kaybetse de soyadı damarlarında potansiyel olarak bir kanın aktığına işaret ediyordu. Fakat insan o uzun, çenesiz, sıkıcı, yüksek elmacık kemikli ve sulu gözlü yüzüne uzun uzun baktığında atalarından herhangi bir değerin gelmediğini görebilirdi. Yanındaki arkadaşıysa yanık tenli ve çarpık bacaklıydı. Gözleri fareninki kadar küçüktü ve defalarca kırılmış kemerli bir burnu vardı. Cüretkâr havası hep içinde yaşadığı gürültülü, fiziksel blöf ve tehdit dünyasından ödünç alınmış bir koruma mekanizmasıydı. Açıkçası rol yapıyordu. Bu adamın adı ise Guy Rose'du. Restorandan ayrılıp 6. caddede aylak aylak dolaştılar. Ellerinde büyük bir zevk ve bağlılıkla tuttukları kürdanlarla dişlerini karıştırıyorlardı. "Nereye?" diye sordu Rose. Bunu öyle bir tonda sormuştu ki Key, Güneydeniz adalarına gidiyoruz dese şaşırmazdı. "Biraz alkol alabileceğimiz bir yer var mı bakalım mı diyorsun?" Alkol yasağı daha başlamamıştı. Sorudaki belirsizlik askerlere konulan alkol yasağı yüzündendi. Rose heyecanla onayladı. Bir süre düşündükten sonra "Bir fikrim var," diye devam etti Key. "Bir yerde bir kardeşim var." "New York'ta mı?" "Evet, yaşı büyük. Ağabeyi olduğunu kastetti. Bir dükkanda garsonluk yapıyor. Belki bize biraz içki bulabilir. Ben de onu diyecektim. Yarın bu lanet üniformadan kurtulacağım. Bir daha da giymem. Gidip düzgün kıyafetler alacağım. Ben belki almam." İkisinin toplam parası 5 dolardan az olduğu için bu sözleri sırf laf olsun diye söylenmişti. Bir o kadar da saf ve avutucuydu. İncil'de geçen yüksek şahsiyetlerin isimlerinden gülerek bahsettiklerine göre ikisinin de keyfi yerindeydi. Onlar hakkında konuşurken sarf ettikleri "hadi canım, bildiğin gibi" ve "al benden de o kadar" gibi sözleri tekrarlayıp konuyu iyice uzattılar. Bu iki adamın tüm zihinsel gıdası onları hayatta tutan şey ordu, iş ve düşkünler evi gibi kurumlarda geçirdikleri yıllardan, geniş sesinden çıkan rencide edici eleştirilerden ve üstlerine karşı tutumlarından ibaretti. O sabaha kadar bu kurum, devlet, en yakın üstleri de yüzbaşım olmuştu. Şimdi ikisinden de muaftılar ve bir sonraki esaretlerini kabul edinceye kadar müşkül durum içindeydiler. Tereddütlü, gücenmiş ve biraz da huzursuzdular. Ordudan uzaklaşmak onları rahatlatmış gibi davranıyorlardı. Askeri disiplinin özgürlük düşkünü ve dirençli yapılarını bir daha asla bastıramayacağına dair birbirlerine yemin ettiler. Nitekim yine de bu yeni buldukları ve şüphe götürmez özgürlüğü yaşamaktansa bir cezaevinde olmayı yeğlerlerdi. Key birden adımlarını hızlandırdı. Rose, Key'in baktığı yere baktı ve sokağın 50 metre ilerisinde toplanan kalabalığı gördü. Key kıkır kıkır güldü ve kalabalığa doğru koşmaya başladı. Bunun üstüne Rose da güldü ve kısa çarpık bacakları arkadaşının uzun hantal adımlarının yanında bir görünüp bir kayboldu. Kalabalığın çemberine yaklaşınca bir anda onun ayırt edilemez bir parçası oldular. Kalabalığı oluşturan az çok alkol almış sefil bir halk ve birçok sınır ve ciddiyet kademesini temsil eden askerlerdi. Kollarını sağa sola sallayarak kısa ama öz bir konuşma yapan, uzun favorili küçük Yahudinin etrafında toplanmışlardı. Kalabalığın içine karışmış olan Key ve Rose, adamın kelimeleri bilinçlerine nüfuz ettiği için onu şüpheyle süzdü. "Savaşınca elinize ne geçti?" diye bağırıyordu adam. "Etrafınıza bakın, etrafınıza zengin mi oldunuz? Size çok para teklif eden oldu mu? Hayır, hayatta kaldıysanız ve üstelik iki bacağınızı da kurtarabildiyseniz şanslısınız. Savaştan döndüğünüzde eşinizi savaştan kaçacak kadar parası olan birisiyle kaçmamış bulduysanız daha da şanslısınız. J.P. Morgan ve John D. Rockefeller haricinde kime ne kazandırdı bu savaş?" Küçük Yahudi'nin konuşması sakallı çenesine atılan düşmanca bir yumrukla yarıda kesildi ve adam arkaya doğru düşüp kaldırıma yuvarlandı. Yumruğu atan demirci ustası asker, "Lanet olası Bolşevik!" diye bağırdı. Bu yumruğu tasvip eden bir sessizlik vardı ve kalabalık içeriye doğru yaklaştı. Yahudi ayağa kalkmaya çalıştı ve anında atılan yumruklarla tekrar yere yığıldı. Bu sefer ayağa kalkmadı. Hızlıca nefes alıp veriyordu. İçten ve dıştan yarılan dudağından kanlar akıyordu. Hengame çıktıktan bir dakika sonra Rose ve Key kendilerini Yahudinin konuşmasını yarıda kesen, fötr şapkalı ve kaslı bir askerin öncülüğünde kalabalıkla beraber 6. caddeye inerken buldu. Sokaktaki tarafsız vatandaşın kaldırımdan "Oley!" diye bağırarak manevi destekte bulunmasıyla kalabalık hayret verici biçimde büyüdükçe büyüdü. Key en yakınındaki adama "Nereye gidiyoruz?" diye bağırdı. Adam fötr şapkalı lideri işaret etti. "Bu adam bunların yuvasını biliyor. Onlara günlerini göstereceğiz." Key hoşnut olmuş bir halde Rose'a "Onlara günlerini göstereceğiz." diye fısıldadı. Key ise aynı cümleyi yanında duran başka bir adama coşkuyla tekrarladı. 6. caddede tören alayı oluşmuştu. Askerlerin ve denizcilerin katıldığı kalabalığa şimdi de siviller ekleniyordu. Siviller kendilerinden bekleneni yapıp ordudan daha yeni ayrıldıklarını ilan ediyorlardı. Bunu da yeni kurulmuş bir spor ve eğlence kulübüne kabul belgesiymiş gibi sunuyorlardı. Daha sonra caddeyi kesen bir sokağa sapan bu alay 5. caddeye doğru yol aldı. Kızılların Tolliver salonundaki toplantılarını basacaklarına dair dedikodular vardı. "Nerede o?" Soru yürüyüş hattının ön koluna doğru gitti ve bir süre sonra cevabını aldı. Tolliver salonu 10. sokaktaydı. Orayı basmaya giden başka asker grupları da varmış ve çoktan ulaşmışlar. Ancak 10. sokak kulağa çok uzak geldi ve söylenir söylenmez bir inilti duyuldu ve kafilenin sayısı gitgide azalmaya başladı. Kafileden ayrılanlar arasında Key ve Rose da vardı. Biraz yavaşladılar ve gitmeye hevesli olanlara yol verdiler. "İşe yaramazlar" ve "Dönekler" sesleri arasında kaldırıma doğru geçerken "Biraz içki almayı eğlerim" dedi Key. Ortalıktaki havanın sonsuzluğa karıştığını varsayan Rose, "Kardeşin buralarda mı çalışıyor?" diye sordu. "Öyle olmalı" diye cevapladı Key. "Onu birkaç yıldır görmüyorum. O zamandan beri Pensilvanya'daydım. Belki geceleri çalışmıyordur. Şuralarda bir yerlerde olacaktı. Gitmediyse bize güzel bir şeyler ayarlayabilir." Sokakta birkaç dakika dolaştıktan sonra 5. cadde ve Broadway arasındaki eski püskü restoranı buldular. Lokantadan çıkan Key artık burada değilmiş diye bağırdı. Delmonico'da garsonluk yapıyormuş. Rose zaten bunu bekliyormuş gibi bilgiçlik taslayarak kafasını salladı. Yetenekli bir adamın ara sıra iş değiştirmesine şaşmamak gerekiyordu. Bir zamanlar tanıdığı bir garson vardı. Beklerken garsonların bahşişlerden mi yoksa maaşlarından mı daha çok para kazandığı üzerine uzun bir konuşma yaşandı. Daha sonra bu durumun garsonun çalıştığı yerin sosyal statüsüne bağlı olduğunda karar kıldılar. Delmonico'da milyonerlerin yemek yiyip ilk şampanyada $50 bahşiş bırakmasını zihinlerinde canlandırdıktan sonra ikisi de garson olmanın hayalini kurdu. Aslında Key'in aklından geçen şey kardeşinin kendisine bir iş bulmasıydı. Rose, "Bir garson bu adamların bıraktığı şampanyaları bitirebilir" dedi. Biraz düşündükten sonra bu durumdan zevk alarak "Ah ulan ah!" dedi. Delmonico'ya vardıklarında saat 10:30'tu. Otel kapısına peş peşe yanaşmış taksi yığınlarını ve içlerinden çıkan harikulade genç adamların eşlik ettiği, şapkasız, harika görünümlü genç kadınları görünce şaşırıp kaldılar. Ağzı açık kalan Rose, "Bu bir parti," dedi. "Belki de gitmesek daha iyi olur. Şimdi çok işi vardır." "Yok canım, bir sorun olmaz." Biraz tereddüt ettikten sonra göze çarpmayan, onlara kapı gibi görünen yerden içeri girdiler. Girmeleriyle duraksamaları bir oldu. Kendilerini küçük yemek odasının göze çarpmayan bir köşesinde, gergin bir şekilde beklerken buldular. Çıkardıkları şapkalarını ellerinde tutuyorlardı. Üzerlerine kara bir bulut çökmüştü. Odanın sonundaki kapı güm diye açılınca fena halde korktular. Odanın bir kapısından giren kuyruklu yıldız benzeri garsonun ortalıkta dolandıktan sonra hızlıca başka bir kapıdan çıktığını gördüler. Garsonu çağırmayı akıl edinceye kadar bunun gibi üç hızlı geçiş yaşandı. Garson dönüp şüpheyle bunlara baktı ve sonra her an kaçabilirmiş gibi kedi ürkekliğiyle adım adım yaklaştı. "Ki, kardeşimi tanıyor musun? Burada garsonluk yapıyor," diye sordu. "Adı Key," diye açıkladı Rose. Evet, garson Key'i tanıyordu. Üst katta olduğunu düşünüyordu. Ana dans salonunda büyük bir parti vardı, ona haber verecekti. 10 dakika sonra George Key ortaya çıktı ve büyük bir kuşkuyla kardeşini selamladı. Doğal olarak aklına gelen ilk şey, kardeşinin kendisinden para istemeye geldiğiydi. George uzun boylu ve zayıf çeneli biriydi ama kardeşiyle olan benzerliği bundan ibaretti. Gözleri soluk değil, tam tersine ati ve ışıl ışıldı. Tarzı daha içten ve biraz da üstündü. Biraz havadan sudan konuştular. George evliydi ve 3 çocuğu vardı. Carol'ın yurt dışında askerlik yapması ilgisini çekti ama bundan pek etkilenmedi. Bu Carol'ı hayal kırıklığına uğrattı. Hayatın konuşulacak tarafı kalmayınca, "George," dedi küçük kardeş, "biz biraz içmek istiyoruz ama bize alkol satışı yasak. Sen bize biraz bulabilir misin?" George düşündü. "Tabii, bir ihtimal bulabilirim ama yarım saati bulabilir." George, "Tamam," diyerek anlaştı. "Biz bekleriz." Bunun üzerine Rose uygun bir sandalye bulup oturmak istedi fakat George'un kızması üzerine ayağı fırladı. "Hey, dikkat etsene, buraya oturamazsın. Bu oda gece yarısı ziyafeti için ayrıldı." Rose alınmış bir edayla, "Yemedik," dedi. "Korkma, bitim yok." Sert bir şekilde, "Neyse," dedi George. "Baş garson beni burada sizinle konuşurken görürse kudurur." "Oo." Baş garson lafını duyunca diğer ikisi olayın ciddiyetini anladı ve ellerindeki asker kepleriyle oynayarak bir öneri beklediler. Bir müddet bekledikten sonra George, "Baksanıza, bekleyebileceğiniz bir yerim var, benimle gelin," dedi. Onu takip ederek uzaktaki kapıdan dışarı çıktılar. Boş bir kilerden geçip, karanlık, döner merdivenden yukarı çıkarak, nihayetinde kova ve fırça yığınlarının istiflendiği küçük odaya vardılar. Burası sadece loş bir ışıkla aydınlanıyordu. George onları odaya bıraktıktan sonra $2 istedi. Yarım saat içinde 1 litre viskiyle döneceğini söyleyip gitti. Key tersine çevrilmiş bir kovanın üstüne oturdu ve hüzünlü bir şekilde, "Bahse varım, George iyi para kazanıyor," dedi. "Haftada $50 kazanıyordur kesin." Rose evet anlamında kafasını salladı ve yere tükürdü. "Bence de öyledir." "Ne balosu demişti?" "Bir sürü üniversiteli velet, Yale Üniversitesi." Ciddi bir şekilde birbirlerine baş salladılar. "Acaba kafiledeki askerler şimdi nerede?" "Onu bilmiyorum ama o yolun benim için çok uzun olduğunu biliyorum." "Benim için de, beni o kadar uzak bir yola yürürken göremezsin." 10 dakika sonra yerlerinde duramamaya başladılar. Rose, "Orada ne var çıkıp bakacağım," dedi ve kapıdan dışarıya doğru dikkatlice adım attı. Kapı yeşil ve döner bir kapıydı. Rose onu dikkatlice birkaç santim araladı. "Bir şey görüyor musun?" Rose cevap olarak içini çekti. "Vay canına, burada içki var." "İçki mi?" Key kapıya, Rose'un yanına gitti ve hevesle baktı. Bir süre dikkatlice baktıktan sonra, "Duymayan kalmasın, bunlar içki," dedi. Bulundukları odanın 2 kat büyüklüğünde bir odaydı burası ve içki şenliği için hazırlanmıştı. Beyaz örtüyle kaplanmış 2 uzun masanın üzerinde değişik içki şişelerinden oluşan bir set vardı. Viski, cin, konyak, Fransız ve İtalyan vermutları ve portakal suyu, bir dizi sifonu ve 2 büyük boş punç kasesinden bahsetmiyorum bile. Odada henüz kimse yoktu ki bunlar az sonra başlayacak olan dans için diye fısıldadı. "Çalan kemanları duyuyor musun? Bir dansa hayır demezdim doğrusu." Kapıyı yavaşça kapattılar ve olayı tam olarak kavramak için birbirlerine baktılar. birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. Rose üzerine basa basa, "Oradaki birkaç şişeye el atmak istiyorum," dedi. "Ben de. Sence fark edilir miyiz?" Kay düşündü. "Belki de onlar içmeye başlayıncaya kadar beklesek iyi olur. Şimdi hepsi sıralanmış ve sayısını biliyorlar." Bunu dakikalarca tartıştılar. Rose bir an önce bir şişeyi alıp kimse gelmeden ceketinin içine saklamayı istiyordu. Kay ise dikkatli olmayı eğiliyordu. Kardeşinin başını belaya sokmaktan çekiniyordu. Eğer bütün şişelerin açılmasını beklerlerse birini almakta bir sorun kalmayacaktı ve herkes üniversiteden biri almış sanacaktı. Onlar hala tartışmayla meşgulken George Key aceleyle odaya girdi, onlara seslendi ve yeşil kapıdan kayboldu. Bir dakika sonra birden fazla tıpa sesi, buz kırılması ve bardaklara konan içkinin sesi duyuldu. George punch'ı karıştırıyordu. Askerler pis pis sırıtıyordu, keyifleri yerindeydi. Rose, "Aman aman," diye fısıldadı. George geri geldi. "Sadece sessiz olun yeter," dedi hızlıca. "Sizin işinizi 5 dakika içinde halledeceğim." Geldiği kapıdan tekrar kayboldu. George'un ayak sesleri basamaklarda duyulmaz olunca Rose etrafı kolaçan edip keyif odasına daldı ve elinde bir şişeyle geri geldi. İçeceklerinden ilk yudumları alırken, "Bak ne diyeceğim," dedi Kay. "O gelinceye kadar bekleyeceğiz. O gelince de getirdiklerini burada içebilir miyiz diye soracağız. Olayı çözdün mü? Biliyorsun ki başka içebileceğimiz bir yer yok. Çaktın değil mi? Sonra odada kimsecikler kalmadığında odaya gizlice girer, ceketimizin altına birkaç şişe saklayabiliriz. Bize birkaç gün yetecek kadar alırız, anladın mı?" Ağzı sulanan Rose, "Tabii ki," diyerek onayladı. "Aman tanrım, ayrıca ne zaman istersek askerlere de satabiliriz." Hülyalara dalmışken bir süre sessizlik oldu. Ardından ki haki ceketinin yakasını açtı. "İçerisi çok sıcak değil mi?" Rose ciddiyetle onayladı. "Cehennem kadar sıcak." Soyunma odasından çıkan kız salona açılan muaşeret odasına geçerken hala çok kızgındı. Her şeyden önce asıl meseleye, kendisinin toplumsal yaşamdaki sıradanlığına kızdığı kadar kızmıyordu ama özellikle o gece olduğu için kızgındı. Kendisiyle bir sorunu yoktu, her zaman yaptığı gibi haysiyet ve suskunluğun karışımıyla hareket etti. Kısa ve öz bir şekilde oğlanı rencide etmişti. Her şey taksiyle Baltimore'dan ayrılırken meydana geldi. Bir sokak bile geçmemişken oğlan sağ kolunu acemice havaya kaldırmıştı. Kız onun sağında kalıyordu ve kolunu kızın giydiği kırmızı kürkle süslenmiş opera pelerinin etrafına yavaşça koymaya çalışmıştı. Bu başlı başına bir hataydı. Kuşkusuz genç bir adamın rızasını bilmediği bir genç kadına önce uzaktaki koluyla sarılmaya çalışması daha zarif olurdu. Böylece yakındaki kolunu havaya kaldırmak gibi garip bir davranış önlenebilirdi. İkinci hatası bilinçsizce yapılmıştı. Kız bütün öğleden sonrayı kuaförde geçirmişti. Saçlarının herhangi bir felakete kurban gitmesi fikri bile son derece iğrençti. Ancak Peter talihsiz girişimiyle yaptı yapacağını. Dirseğinin ucu kızın saçına hafifçe sürtünmüştü. Bu onun ikinci hatasıydı. İki hata oldukça yeterliydi. Oğlan mırıldanmaya başlamıştı. Kız oğlanın ilk mırıltısında onun üniversiteli bir çocuktan başka bir şey olmadığına karar vermişti. Edith 22 yaşındaydı ve her nasılsa savaştan bu yana yapılan bu ilk dans hızlanan çağrışımlarıyla ona başka bir dansı, başka bir adamı hatırlatıyordu. O adam yeni yetmelere özgü, o dalgın ve hüzünlü bakışlarından fazlasıydı onun için. Edith Bradin, Gordon Sterrett'ın hatırasına aşık oluyordu. Böylece Delmonico'daki giyinme odasından çıktı ve kapıda bir saniye durdu. Önündeki siyah elbisenin omuzlarından, merdivenin başında duran, siyah gece kelebeklerini andıran asil yeğli adamlara baktı. Odadan çıkan birçok genç ve güzel kadın, bıraktığı pahalı parfüm kokularıyla hafızalara kazındı. Hoş kokulu pudraların kokusu odadan süzülerek, salondaki sigara dumanının acı kokusunu da peşlerine takıp merdivenlerden aşağı indi. Koku, Gemma Sai dansının yapıldığı balo salonuna kadar geliyordu. Kızın çok iyi bildiği bir kokuydu bu. Heyecan verici, uyarıcı, huzursuzca tatlı, şık bir dansın kokusuydu. Kendi görünümünü düşündü. Çıplak kolları ve omuzları pudralanmıştı. Kremsi, beyaz bir renge bürünmüştü. çok yumuşak göründüklerini ve bu geceki arka planını oluşturan siyah sırtların arasında süt gibi parıldayacağını biliyordu. Saç yapımı başarılıydı. Kızıl saç kütlesi toplanmış, ezilmiş ve küstah, harika, hareketli buklelere dönüştürülmüştü. Dudakları güzelce koyu kırmızıya boyanmıştı. Gözlerinin irisleri maviydi. Porselen gibi incecik ve narin bir mavi. O karmaşık bir saç tarzından ta iki küçük ince bacağına kadar son derece narin ve mükemmel bir güzelliğe sahipti. Bu gece o cümbüşte ne söyleyeceğini düşündü. Alçak ve yüksek sesli kahkahalardan, çiftlerin alt ve üst kata iniş çıkışlarından, ayak seslerinden etkilenmişti. Kendini şimdiden saygın hissetti. Yıllardır konuştuğu dili kullanacaktı. Kullandığı ifadelerden, dergi ve üniversite argolarının bir araya gelmesiyle oluşan özünde bütün, umursamaz, hafif kışkırtıcı, hassas, duygusal bir dil. Merdivenlerde oturan bir kızın, "Yarısını bile bilmiyorsun canım," dediğini duyunca hafifçe güldü. Gülünce bir anlığına öfkesi dindi. Gözlerini kapatarak keyifle derin bir nefes aldı. Kollarını yanlarına indirdi, vücudunu kaplayan ve şeklini öne çıkaran şık elbiseye dokundu. Daha önce kendi yumuşaklığını hiç bu kadar hissetmemiş ve kollarının beyazlığını hiç bu kadar beğenmemişti. Kendine açık açık, "Çok güzel kokuyorum," dedi ve "Aşk için yaratılmışım," diye bir başka düşünceye kapıldı. Bunu dile getirmeyi sevdi ve tekrar etti. Daha sonra Gordon hakkında yeni oluşmuş kaçınılmaz hayallere daldı. 2 ay önce onu yeniden görmek gibi tahmin bile edemeyeceği bir arzunun ortaya çıkmasına vesile olan hayal gücünün cilvesi, şimdi onu bu saatte dansa getirmişti. Mükemmel güzelliğinin yanı sıra Edith, ağırbaşlı ve yavaş düşünen bir kızdı. Kardeşini sosyalist ve pasifist hale getiren ergen idealizmi ve bir şeylere kafa patlatma arzusu kendisinde de mevcuttu. Henry Brodin, ekonomi bölümünde öğretim görevlisi olduğu Cornell Üniversitesi'nden ayrılmış, iyileştirilemeyen kötülüklere karşı en yeni tedavileri haftalık radikal bir gazete köşesinde yazmak üzere New York'a gelmişti. Edith için Gordon Sterrett'i iyileştirmek yeterli olurdu. Bu kulağa aptalca gelebilir fakat Gordon'da düzeltmek istediği bir takım zayıflıklar vardı. İçinde korumak istediği bir çaresizlik. Ayrıca uzun zamandır tanıdığı birini ve onu uzun zamandır seven birini istiyordu. Biraz yorulmuştu, evlenmek istiyordu. Bir yığın mektuptan, yarım düzine resimden ve bir o kadar da hatıralardan yorulmuştu. Gordon'ı bir daha gördüğünde ilişkilerinin değişeceğine karar verdi. Onları değiştirecek bir şeyler söyleyecekti. O akşam bu akşamdı. Bu akşam onun akşamıydı. Tüm akşamlar onundu. Sonra bu düşünceleri birden bölündü. Ağırbaşlı bir üniversite öğrencisi acı dolu bakışlarla önüne dikilmişti. Yapmacık bir formaliteyle ve aşırı derecede eğilerek kızı selamladı. Bu partiye birlikte geldiği oğlan Peter Immel'di. Uzun boylu, espiritüel biriydi. Kemik çerçeveli gözlüklere ve insana cazip gelen küstahlığa sahipti. Kız birden onu sevmediğine karar verdi. Bu büyük ihtimalle çocuğun onu öpmeyi başaramamasından kaynaklanıyordu. Kız lafa diye girdi. "Hala bana kızgın mısın?" "Hiç de bile." Kız bir adım ileri giderek oğlanın kolunu tuttu. "Özür dilerim," dedi yavaşça. "Niye öyle çıkıştığımı bilmiyorum. Bazı nedenlerden ötürü bu akşam pek iyi değilim, özür dilerim." "Sorun değil," diye mırıldandı oğlan. "Lafı bile olmaz." Kendini utanmış hissetti. Acaba kız hatasını yüzüne mi vuruyordu? Aynı şekilde kibarca, "Bu bir hataydı," diye devam etti kız. "İkimiz de bunu unutacağız." Oğlan bunun için kızdan nefret etti. Birkaç dakika geçtikten sonra dans pistine çıktılar. Bu sırada özel olarak tutulmuş caz orkestrasının onlarca üyesi sallanarak iç çekerken, "Eğer saksafonumla beni baş başa bırakırsanız iki kişilik bir grup oluşturabiliriz," anonsu yapıldı. Bıyıklı bir adam gelip kızı partnerinden ayırdı. Sitemli bir şekilde "Merhaba," dedi. "Beni hatırlamıyorsun değil mi?" Kız hafifçe "Adını çıkaramadım," dedi. "Yoksa seni iyi tanıyorum." "Tam sizinle tanıştığımız yer," diye başlamıştı ki açık sarı bir adamın araya girmesiyle sesi acıklı bir halde giderek azaldı. Edith adetlere uygun olarak araya giren adama çok teşekkür etti. "Sonra gel," dedi tanımadığı adama. Sarı saçlı adam ısrarla kızın elini sıkmaya devam ediyordu. Onu tanıştığı cimlerin arasına yerleştirdi. Soyadı ise bir gizem. Hatta adamın dans ederken tuhaf bir ritim tutturduğunu hatırladı. Dans etmeye başlayınca bunun doğru olduğunu anladı. Oğlan kızın kulağına eğilerek, ''Burada çok kalacak mısın?'' diye usulca sordu. Kız geriye doğru eğilip oğlanın yüzüne baktı. ''Birkaç hafta. Nerede kalıyorsun?'' ''Biltmore'da. Bir gün ara beni.'' ''Ciddiyim.'' dedi oğlan üstüne basa basa. ''Arayacağım ve birlikte çay içmeye gideceğiz.'' ''Ben de ciddiyim. Ara.'' Aşırı bir resmiyetle esmer bir oğlan araya girdi. Ciddi bir biçimde ''Beni hatırlamıyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Hatırladığımı söylemek zorundayım. Adın Harlan'dı.'' ''Hayır, Barlow.'' ''Evet ama yine de iki heceli olduğunu bildim. Howard Marshall'ın ev partisinde şu çok güzel ukulele çalan çocuksun sen.'' ''Çaldım ama pek de...'' Dişlek bir adam araya girdi. Edith'in burnuna viski kokusu geldi. İçki içen adamları seviyordu. Böylece çok daha neşeli, minnettar ve daha fazla iltifat edip daha rahat konuşabiliyorlardı. ''Benim adım Dean, Philip Dean.'' dedi neşeli bir şekilde. ''Beni hatırlamıyorsun biliyorum ama önceden oda arkadaşım Gordon Sterrett'le birlikte New Haven'a gelirdin.'' Edith birden başını kaldırdı. ''Evet, onunla iki kez çıkmıştık. Pump ve Sleeper'a bir de mezuniyet balosuna.'' Dean umursamazca, ''Onu görmüşsündür tabii.'' dedi. ''Bu gece burada. Daha az önce gördüm onu.'' Edith konuşmaya başladı ama onun burada olabileceğini hissetmişti. ''Hayır, onu daha...'' ''Merhaba Edith.'' diye konuşmaya başladı. ''Aa, merhaba.'' Kız hafifçe kayıp tökezledi. ''Çok özür dilerim canım.'' dedi hemen. Gordon'ı görmüştü. Kapıya yaslanmış, sigara içip balo salonuna bakan soluk ve bitkin Gordon. İnce, soluk suratını, elini sigarasıyla beraber dudaklarına kaldırışını ve titrediğini görebiliyordu. Ona oldukça yakında dans ediyorlardı. Kısa adam, ''Gereksiz öyle çok insanı davet ediyorlar ki.'' demekteydi. Partnerinin omzundan, ''Merhaba Gordon.'' dedi Edith. Kalbi küt küt atıyordu. Gordon büyük kara gözlerini onun üzerine dikti. Ona doğru bir adım attı. Partneri Edith'i çevirdi. Partnerinin mızırdanışını duyabiliyordu. Ama sapların çoğu sarhoş olup çok geçmeden ayrılır. Böylece tam o sırada kızın yanı başından alçak bir ses duyuldu. ''İzin verir misiniz lütfen?'' Edith kendini birden Gordon'la dans ederken buldu. Gordon bir koluyla onu sarmalamıştı. Kız o kolun birden kasıldığını hissetti. Parmaklarının açık bir şekilde sırtında dolaştığını hissedebiliyordu. Küçük mendili tutan eli onun elleri arasında eziliyordu. Soluk soluğa, ''Aa Gordon!'' dedi. ''Merhaba Edith.'' Kızın yine ayağa kaydı. Ayakta kalmaya çalışırken suratını onun siyah smokinine değerken buldu. Onu seviyordu. Onu sevdiğini biliyordu. Sonra tedirgin, garip bir his kapladı içini, sessizce durdu. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Birdenbire kalbi küt küt atmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gordon acınası, perişan bir haldeydi, biraz sarhoş ve oldukça yorgundu. Kız farkında olmadan "Ah!" diye bağırdı. Gordon'ın gözleri üzerine kenetlenmişti. Kız birden gözlerinin kan çanağı gibi olduğunu ve kontrolsüzce hareket ettiğini gördü. "Gordon," diye mırıldandı. "Hadi oturalım, oturmak istiyorum." Odanın neredeyse tam ortasındaydılar. Edith odanın iki tarafından kendisine doğru gelen iki adam gördü ve bunun üzerine durdu. Gordon'ın sarkan elinden tuttu ve onu kalabalığın arasından insanlara çarpa çarpa çıkardı. Ağzını sımsıkı kapatmıştı. Ruj sürdüğü yüzü solgun görünüyordu ve gözlerinde yaşlar birikmişti. Yumuşak halı kaplı merdivenlerin tepesinde bir yer buldu ve Gordon da yanına çöktü. Kararsız bir şekilde ona bakarak, ''Seni gördüğüme memnun oldum Edith.'' dedi. Edith bir şey demeden ona baktı. Bu olayın kızın üzerindeki etkisi ölçülemez derecedeydi. Yıllar boyunca sarhoşluğun farklı evrelerinde akrabalardan şoförlere kadar birçok adam görmüştü ve onlara karşı hissettikleri de eğlenceden tiksintiye kadar değişmişti. Ama hayatında ilk defa yeni bir duygu onu esir aldı. İfade edemeyeceği bir dehşet. Ağlamak üzereyken suçlarcasına ''Gordon, iblis gibisin.'' dedi. Gordon hak verdiğini belli ederek başını iki yana salladı. ''Sorunlarım vardı Edith.'' ''Sorunlar?'' ''Her türden sorun. Paramparça oldum. Sakın aileme bir şey söyleyeyim deme ama berbat bir haldeyim Edith.'' Alt dudağını bükmüş, onu görmekte zorlanıyordu. ''Acaba, acaba?'' diye tereddütte kaldı ve ''Olanları bana anlatamaz mısın Gordon? Biliyorsun ki sana karşı hep ilgi duymuşumdur.'' dedi. Edith dudağını ısırdı ve daha güçlü bir şeyler söylemeye çalıştı ama daha sonra bunu dile getiremeyeceğinin farkına vardı. Gordon boşça kafasını salladı. ''Sana söyleyemem, sen iyi bir kadınsın. İyi bir kadına böyle bir hikayeyi anlatamam.'' dedi. Canın cehenneme diye karşı çıktı. ''Böyle bir konuda bir kadına iyi demek tam bir hakaret, tam bir saçmalık. Gordon, sen sarhoşsun.'' ''Teşekkürler.'' diyerek başını usulca eğdi. ''Bilgilendirdiğin için teşekkürler.'' ''Neden içiyorsun?'' ''Çünkü çok perişanım.'' ''İçmenin bunu düzelteceğini mi sanıyorsun?'' ''Ne yapıyorsun, beni düzeltmeye mi çalışıyorsun?'' ''Hayır Gordon, sana yardım etmeye çalışıyorum, bunu anlatamaz mısın?'' ''Çok berbat bir karmaşanın içindeyim. Yapabileceğin en iyi şey beni tanımazdan gelmen.'' ''Neden Gordon?'' ''Özür dilerim, sözünü kesiyorum. Sana haksızlık etmek istemiyorum. Sen saf bir kadınsın. Gel sana yeni bir dans partneri bulalım.'' Dengesini toplamadan ayağa kalkmaya çalıştı ama Edith erken davranıp onu yanına çekti. ''Burada kal Gordon, saçmalıyorsun. Beni incitiyorsun, deli bir adam gibi davranıyorsun.'' ''Kabul ediyorum, biraz deliyim. Bende yanlış bir şeyler var Edith. Benden bir şeyler kopup gitti, artık önemi yok.'' ''Var, söyle bana.'' ''Sadece bu. Ben her zaman gariptim. Diğer çocuklardan farklıydım. Üniversitede bir sorunum yoktu ama şimdi her şey berbat. 4 aydır içimden küçük, elbise çengeli gibi bir şeyler kopuyor ve birkaç çengel daha kopunca tamamen çıkacak. Yavaş yavaş aklımı yitiriyorum.'' Gözlerini Edith'e çevirdi ve gülmeye başladı. Edith ise ondan uzaklaşmaya. ''Sorun ne?'' ''Sorun benim.'' diye tekrarladı. ''Deliriyorum. Burası, Delmonico benim için bir rüya gibi.'' Gordon'ın konuştukça tamamen değiştiğini fark etti. Hiç de mutlu ve umursamaz değildi. Büyük bir cansızlık ve umutsuzluk çöktü üzerine. Edith önce tiksinmeye, sonra aniden şaşırtıcı bir şekilde ondan sıkılmaya başladı. Sesi büyük bir boşluktan yankılanıyor gibiydi. ''Edith'' dedi. ''Önceden akıllı ve yetenekli bir artist olduğumu düşünüyordum. Ama şimdi hiçbir şey olmadığımın farkındayım. Sana bunu niye söylüyorum bilmiyorum ama hiçbir şey çizemiyorum Edith.'' Kız boş boş başını salladı. ''Resim çizemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bir kilise faresi kadar fakirim.'' Ona karşı olan tatsızlığı daha da büyüyordu. Bu sefer başını bile zar zor sallamakta tereddüt etti. Kalkıp gitmek için bir bahane bekliyordu. Birdenbire Gordon'ın gözleri yaşlarla doldu. Kendini kontrol etmek için çok çaba sarf ederek, ''Edith, birinin bana ilgi duyduğunu bilmek benim için ne kadar önemli anlatamam.'' dedi. Uzanıp elini tuttu ama Edith istemsizce geri çekildi. ''Bunun için sana minnettarım.'' dedi. ''Eski bir arkadaşını görünce herkes sevinir ama seni bu halde görmeye üzüldüm Gordon.'' dedi. Birbirleriyle bir süre göz göze geldiler. Gordon'ın gözleri anlık şevkle doluydu. Edith ayağa kalktı ve ifadesizce ona bakmaya devam etti. Soğukkanlılıkla ''Dans edelim mi?'' dedi. Aşkın hassas bir şey olduğunu düşünüyordu. Ama belki de parçaları hala duruyordur. Dudaklarındaki şeyler belki de kurtarılabilir. Yeni aşk sözleri ve elde edilen şefkat bir sonraki sevgili için saklanır. Güzel Edith'e eşlik eden Peter Immel dışlanmaya hiç alışkın olmayan biriydi. Bu durumdan dolayı canı yanmış ve kendinden utanır haldeydi. 2 aylık süre zarfında Edith Bradin'e özel ulaklık yapan Immel, bu sayede özel mektupların tek amacının ve anlamının duygusal yazışmalardaki değer olduğunu öğrenmişti. Bu konuda sağlam bir zemine sahip olduğu için kendine güveni tamdı. Basit bir öpücük karşısında kızın neden böyle bir tavır aldığını düşünerek boş yere çaba harcadı. Böylece bıyıklı adamın araya girmesiyle ana salona gitti ve kafasında kurduğu cümleyi kendine yüzlerce kez söyledi. Bir hayli uzun olan bu cümlenin kısaltılmış hali şöyleydi. Eğer bir kız bir adama önce umut verip sonra da onu öylece bırakıyorsa, adam dışarı çıkıp bir güzel içer ve böylece kız tekmelenmekten kurtulur.